Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Ali İmran suresinin 55 ve 56. ayetlerini İranlı karilerden Said Maliki'den dinliyorsunuz.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Allah İsa'ya demişti ki, ey İsa, doğrusu senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni küfredenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim. Küfredenleri ise dünyada ve ahirette şiddetli bir azapla azaplandıracağım. Onların hiç yardımcıları yoktur.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem ve Mutahhar Ehl-i Beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 8 Behmen 1403, Hicri Kameri 26 Recep 1446 ve Miladi Takvim'e 27 Ocak 2025 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, İslam dünyası Biset Bayramı'nı idrak ediyor. İslam dünyasına içten tebriklerimizi sunuyoruz. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene sizler için akşam haberleri ve yorumlarını sunacağım. Ardından Peygamber Efendimizin Biseti konusunda din alimi Sayın Musa Aydın ile yapılan söyleşi, İran basınından seçmeler, Dünya Tarihi Podcast'i ve Nehcül Belaga öğütlerini dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Dışişleri'nin Kabil ziyaretinin İran-Afganistan ilişkilerinde önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti. İran ordusuna ait 100 helikopterlik iktidar tatbikatı gerçekleştirildi. İran, Gazze adlı yeni İHA'sını tanıttı. İran, Siyonist rejimin Lübnanlı sivilleri hedef almasına tepki gösterdi. İran ve Türkiye arasında ticaret hacmi 14 milyar doları geçti. Ve Hamas, İsrail'e Mescid-i Aksa yönelik planlar konusunda uyarıda bulundu. Şimdi haberler. Değerli dinleyiciler, yarın hicretten 13 yıl önce 27 Recep tarihinde Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin Yüce Allah tarafından peygamberlikle görevlendirildiği gündür. Peygamber Efendimiz 40 yaşındayken peygamberliğe mebus oldu. O yüce şahsiyet çocukluğundan beri varlık dünyası ve ilahi ayetlere derin bir bakış içerisinde olup insanın yüce kerametini düşünürdü. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem, insanlar tarafından sadakat, yardımseverlik ve emanetdarlıkla tanınırdı. O hazret, zamanının büyük bir bölümünü ibadet ve tefekkür etmek için Mekke şehrin kuzeyindeki Nur Dağı'nda bulunan Hira Mağarası'nda geçirirdi. Peygamber Efendimizin Hira Mağarası'nda düşünme ve ibadete çekildiği günlerden birinde Hazreti Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e nazil oldu ve Yüce Allah tarafından peygamberlikle görevlendirildiğini müjdeledi. İslam peygamberinin biseti, insanın şirk, adaletsizlik, ayrımcılık, ırkçılık, cehalet ve fesattan ayrılıp Yüce Allah'a yönelerek maneviyat, adalet ve keramete doğru hareket etmenin başlangıç noktasıydı. Sahab ağı çalışanları olarak Biset Bayramı'nı tüm İslam dünyasına tebrik ediyoruz. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, İran Dışişleri Bakanı'nın Afganistan'a gerçekleştirdiği ziyareti değerlendirerek, komşu ülkeler arasındaki diyaloğun, karşılıklı kaygıların ve çıkarların anlaşılması açısından zorunlu olduğunu belirtti. Sahab'ın İrna Haber Ajansı'na dayandırdığı haberine göre İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi Hamane, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçı'nın pazar günü Afganistan'a yaptığı ziyaretinin önemine vurgu yaparak bu ziyaretin iki ülke açısından büyük bir gelişme olduğunu söyledi. Bekayi bu ziyaretin son 3-4 yılda bir İran Dışişleri Bakanı tarafından Kabil'e yapılan ilk resmi ziyaret olduğunu belirterek, komşu ülkeler arasındaki görüşmelerin karşılıklı kaygılar, çıkarlar ve ortak çözümler geliştirmek açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Bekayi ziyaretin en önemli konularından birinin İran'ın Hilmand Nehri'nden su hakkının sağlanması meselesi olduğunu belirtti. Afganistan'daki geçici yönetimin yetkilileri sadece Hilmand Anlaşması'na değil aynı zamanda İslami, şer'i ve ahlaki yükümlülüklere de bağlı olduklarını ve İran'ın su hakkının korunacağını ifade ettiler. Görüşmelerde İran'daki Afgan göçmenlerin durumu hakkında da görüş alışverişinde bulunulduğunu belirten Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, Afgan yetkililerin İran halkının son 40-50 yıldır Afgan mültecileri ev sahipliği yapmasını takdirle karşıladığını söyledi. İran tarafı ise düzensiz Afgan göçmenlerle ilgili aldığı önlemleri paylaştığı ve Afgan geçici hükümetiyle işbirliği içinde bu süreci yönetmek istediklerini belirttiğini duyurdu. Son olarak iki ülke arasındaki ortak güvenlik endişelerinin ve özellikle IŞİD ve terörizmle mücadele konusunun ele alındığını aktaran Bekayi, terörle mücadelede işbirliğinin artırılması konusunda tarafların mutabık kaldığını açıkladı. İran ordusu Kara Havacılık Kuvvetleri Havaniruz'a ait 100 helikopterin katıldığı büyük tatbikat ülkenin batısında gerçekleştirildi. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun Kara Havacılık Kuvvetleri birimlerinin 100 helikopterle gerçekleştirdiği iktidar tatbikatı, İran Kara Havacılık Kuvvetleri'nin güvenlik, saldırı ve hareketlilik kabiliyetlerini test etmek amacıyla düzenlendiği askeri tatbikat ile eş zamanlı olarak Naftshahr genel bölgesinde yapıldı. Tatbikat kapsamında İran ordusu Kara Havacılık Kuvvetleri'ne ait Bell 2205, Bell 206, Bell 209 ve Bell 2214 modellerindeki birçok helikopterin bakım ve onarımı tamamlanarak filoya yeniden kazandırıldığı belirtildi. Daha önce yedek parça temini ve üretimi nedeniyle operasyon dışı kalan bu helikopterler, Kermanşah'ta konuşluğu 1. Muharebe Üssü'ne dahil edildi. Tatbikat sırasında İran Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeral Kiyumars Heydari ve üst düzey askeri yetkililer helikopter filosunu denetledi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Uzay Kuvvetleri Peygamber-i Azam sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem tatbikatı kapsamında gerçekleştirilen karma operasyon sırasında Gazze adı verilen yeni insansız hava aracı İHA'yı tanıttı. Devrim Muhafızları Ordusu'nun resmi haber kaynağına göre bu operasyon sırasında Gazze İHA'sı 8 hedefi başarıyla imha etti. İranlı yetkililer Gazze İHA'nın keşif, gözetleme ve saldırı görevlerinde üstün yeteneklere sahip olduğunu belirterek bu insansız hava aracının bölgesel güvenlik stratejilerinde önemli bir rol oynayacağını ifade etti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Siyonist rejimin Güney Lübnan'ın işgalinin sona ermesi için belirlenen 60 günlük sürenin sonunda evlerine dönmek isteyen Lübnanlı sivilleri hedef almasını bir kez daha kınadı. Sahab haber ağına göre İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Siyonist rejimin Güney Lübnan'daki ateşkesi ihlal etmesine bugün tepki göstererek son 60 gün içinde bu işgalci rejimin ateşkes anlaşmasını yüzlerce kez ihlal ettiğini hatırlattı. İsrail'in son saldırısını taahhütlerine ihanetin zirvesi ve uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olarak nitelendiren Bekayi, bunun açık bir savaş suçu olduğunu belirtti. Ayrıca Amerika ve Fransa'nın bu ateşkes anlaşmasının garantörleri ve gözlemcileri olarak sorumluluk taşıdığını vurguladı. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, işgalci güçlerin Güney Lübnan'daki varlığının Lübnan'ın toprak bütünlüğüne ve ulusal egemenliğine yönelik sürekli bir askeri saldırı anlamına geldiğini belirtti. Ateşkes anlaşmasının garantörlerinin yanı sıra Birleşmiş Milletler Barış Örgütü UNIFIL Komutanlığı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bu saldırıları durdurmak ve Siyonist rejimi sorumlu tutmak için etkili tedbirler alma sorumluluğu bulunduğunu ifade etti. Bekai İran İslam Cumhuriyeti'nin Lübnan hükümeti, halkı ve direnişini Siyonist rejimin genişlemeci politikalarına ve saldırılarına karşı tamamen desteklediğini vurguladı. Lübnan halkının işgalci rejime karşı sergilediği kahramanca direnişi ve cesareti takdir ettiğini belirten Bekai, İslami direnişin şehitlerini, özellikle ümmetin onurlu şehidi Seyyid Hasan Nasrullah'ı ve Güney Lübnan'da pazar günü şehit olanları anarak yaralılara acil şifalar diledi. Siyonist rejim ordusu 23 Eylül 2024 tarihinden itibaren Güney Lübnan'daki çeşitli bölgelere geniş çaplı saldırılar başlattı. Hizbullah savaşçıları ise Lübnan'daki sivillerin hedef alınmasına karşılık olarak İsrail'in işgal ettiği Kuzey Filistin'deki Siyonist yerleşimlere ve askeri mevzilere karşı birçok operasyon düzenledi. Uluslararası arabuluculuk sonucunda 27 Kasım 2024'te taraflar arasında bir ateşkes sağlandı. Ancak İsrail, ateşkesin ilk gününden itibaren anlaşmayı açıkça ihlal ederek taahhütlerini yerine getirmemiştir. Hizbullah ile Siyonist rejim arasındaki 60 günlük ateşkes anlaşmasının en önemli maddelerinden biri, İsrail askerlerinin Güney Lübnan'dan tamamen çekilmesiydi. Ancak 60 günlük sürenin sona ermesine rağmen İsrail yetkililer bölgeden çekilmeyeceklerini açıkladılar. Dün Siyonist rejime verilen 60 günlük sürenin sona ermesiyle birlikte yüzlerce Lübnanlı sivil köylerinin ve evlerinin girişlerinde toplanarak evlerine dönmek için harekete geçti. İran'ın Beyrut Büyükelçisi Muçteba Amani, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile bir araya geldi. Görüşmeyle ilgili detaylı bir açıklama yapılmadı. Sahab Haber Ajansı'nın haberine göre Lübnan ordusunun komutanı olan ve daha önce bu ülkenin direnişine karşı herhangi bir tutum sergilemeyen, mantıklı ve sorunsuz bir kişilik olarak tanınan Joseph Aoun, 2024'te Lübnan'ın yeni cumhurbaşkanı olarak seçildi. Joseph Aoun yapılan ikinci tur oylamada 99 oy alarak cumhurbaşkanı görevine getirildi. Bu, Lübnan tarihinde bir ordu komutanının cumhurbaşkanı olduğu 5. kezdir. Trump'ın Gazze sakinleri hakkındaki yeni açıklamaları Mısır çevrelerini öfkelendirdi. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Amerika Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de yaşayan Filistinlileri kabul etmeleri için Mısır ve Ürdün'e çağrıda bulunması Mısır çevrelerinde büyük bir öfkeye yol açtı. Sahabe haber ağına göre Royal Yom gazetesi Trump'ın Gazze'ye yönelik açıklamaları ve Filistinlilerin Mısır ile Ürdün'e yerleştirilmesi yönündeki talebi hakkında şu değerlendirmede bulundu. Trump'ın Filistinlileri Ürdün ve Mısır'a sürme niyetini dile getirmesinin ardından Mısır halkı öfkelendi ve sert bir tepki gösterilmesi çağrısında bulundu. Haberde Filistinli esirlerin Mısır'a sürgüne gönderilmesinin perde arkasına dair sorulara da değinildi. Trump'ın Filistinlileri zorla yerlerinden etme niyetine açıklamasının ardından Mısır'da büyük bir halk öfkesi patlak verdi. Gelen haberlere göre Mısır'a Filistinlileri kabul etmesi için önerilen sayı 500 bin kişi olup bu kişilerin Sina bölgesi dışında Mısır içinde yerleştirilmesi planlanıyor. Bu durum derin bir hoşnutsuzluk yaratmış durumda. Bu bağlamda El Ahram gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Abdülnasır Selami konuyla ilgili şu açıklamada bulundu. Eski Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek daha önce bu planı reddetmişti. Sina'ya Filistinlilerin yerleştirilmesi karşılığında Negev'de toprak tahsis edilmesi teklifini kabul etmemiş ve bu öneriyi kesin bir dille reddetmişti. Eski Mısırlı diplomat Fevzi Al-Aşmavi ise Trump'ın açıklamalarını Amerika'dan gelen tehlikeli bir yaklaşım olarak nitelendirdi. Trump'ın aşırı taleplerine karşı çıkılması gerektiğini vurgulayan Al-Aşmavi şu ifadeleri kullandı. Araplar Amerika Başkanı'nı memnun etme çabasının onun daha fazla talepte bulunmasına yol açacağını anlamalı. Trump bölgedeki İsrail hedefleri ve Siyonist projeler doğrultusunda hareket ediyor. Öte yandan Mısırlı analist Karm Yahya, 70 Filistinli esirin Mısır'a sürgüne gönderilmesine dikkat çekerek şunları söyledi. Eğer bu kişilerin başka ülkelere nakledilmesi için Mısır'a getirildiğini düşünüyorsak, Trump'ın açıklamalarından daha fazla endişe duymalıyız. Mısırlı siyasetçi Hamdin Sabbahi de Trump'ın Filistinlilerin sürgüne gönderilmesi yönündeki düşmanca ve pervasız açıklamalarını hayalci ve zorba olarak nitelendirerek bu sözlerin halk ve hükümet tarafından açıkça kınanması ve reddedilmesi gerektiğini vurguladı. Rael Yalın Trump'ın açıklamalarına yönelik tepkileri değerlendirirken şu sonuca vardı. Herkes bu plana karşı açık ve sert bir tepki gösterilmesi gerektiği konusunda hemfikir. Çünkü bu açıklamalar Mısır'ın ulusal güvenliğini tehdit eden ve Filistin davasına zarar veren bir gelişmedir. Daha önce Amerika Başkanı Trump, Ürdün ve Mısır'ın Gazze'de yaşayan daha fazla Filistinliyi kabul etmesi gerektiğini açıklamıştı. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran'dan akşam haberlerimiz devam ediyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai Sudan'da sivillerin katledilmesi ve özellikle hastaneler ile kamu tesisleri başta olmak üzere sivil hedeflere ve altyapıya yönelik saldırıları kınadı. Sahab'ın Merhabar Ajansı'ndan verdiği habere göre İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai Hamane, yaptığı açıklamada Sudan'da sivillerin katledilmesini ve sivil hedefler ile altyapıya yönelik saldırıları, özellikle hastaneler ve kamu tesislerine yapılan saldırıları şiddetle kınadı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü son saldırılarda özellikle Faşir şehrinde onlarca sivilin hayatını kaybettiği olayların mağdurlarına taziyelerini ileterek uluslararası insancıl hukuk kurallarına, özellikle sivil hedeflere ve yerleşimlere saldırı yasağına uyulmasının önemine vurgu yaptı. İsmail Bekai ayrıca çatışmaların durdurulması ve Sudan'daki mevcut krize siyasi bir çözüm bulunması çağrısında bulundu. İran'ın Ankara Büyükelçisi iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin önemine dikkat çekerek bu yıl İran ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin 14 milyar doları aştığını açıkladı. İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hüseyin Habibullahzade, İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Bayan Ferzane Sadık'ın Türkiye ziyareti kapsamında düzenlenen toplantıda yaptığı açıklamada Türkiye'nin İran için stratejik bir ticaret ortağı olduğunu belirterek Türkiye ile demir yolu, karayolu, deniz taşımacılığı, sınır kapıları ve ticaret alanlardaki yakın ilişkiler ekonomik aktörler için hayati önem taşıyor ifadelerini kullandı. Habibullahzade geçen yıl Türkiye'nin İran'ın 3. büyük ticaret ortağı olduğunu kaydederek bu yıl 2. sıraya yükselmesinin öngörüldüğünü söyledi. 2023'te iki ülke arasındaki ticaret hacminin 12 milyar dolar olduğunu hatırlatan Büyükelçi, bu rakamın 2024 yılı itibarıyla 14 milyar dolara aştığını belirtti. İran ve Türkiye arasındaki ticaretin diğer ülkelerle yapılan ticaretten farklı bir özellik taşıdığını vurgulayan Büyükelçi, pek çok temel ekipman ve malzeme iki ülke arasında karşılıklı olarak ithal ve ihraç ediliyor. Bu durum ticari ilişkilerimize özel bir anlam kazandırıyor. Dolayısıyla bu ilişkiyi her zaman güçlendirmeliyiz dedi. Toplantının bir diğer gündem maddesi ise otoyol geçiş ücretleri ve transit taşımacılıkla ilgili sorunlar oldu. Saadet Partisi'nden Mustafa Arıkan bazı çevrelerce İrancılıkla suçlandı. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Arıkan bazı çevrelerce İrancılıkla suçlandığına dair açıklamalarda bulundu. Mustafa Arıkan açıklamasında bu çevrenin kendilerine Amerikancı diyemedikleri için bizi İrancılıkla suçladığını ifade ederek şunları
söyledi. Siz İrancı mısınız? İrancı mısınız? Biz ne İrancıyız, ne Esedciyiz, ne Şiacıyız, biz milli görüşçüyüz. Ama bize bu iftira yatan arkadaşlar Amerikancıyız diyemedikleri için bize İrancıyız deme cüretini gösteriyorlar. Üzülüyorum, dua ediyorum o insanlar için. Dediğim gibi şefkat dilinde bırakmamaya, nasihat dilinde bırakmamaya gayret göstereceğiz. Özellikle ön saflarda yer alan arkadaşlardan ricam davet etsinler, bir konuşalım. Gerçekten biz İrancı mıyız? Benle hiç selamlaşmamışlar, hiçbir yere bir araya gelmemişler. Birkaç cümleyi cımbızla çekerek koskoca bir camiayı şucu bücü diye suçlamak kul hakkıdır. Cenab-ı Allah'ın affetmeyeceği iki büyük günah var malumunuz. Bunlardan bir tanesi kul hakkı. Belki seçimler kazanılabilir ama ahiretimizi bedbaht ettikten sonra değil bir seçim, bir seçimle kazansanız bir anlam ifade etmez. Tekrar ediyorum, bu arkadaşlarımıza davet ederse ben seve seve gelirim. Neyin ne olduğunu net bir şekilde konuşuruz, tartışırız.
Mustafa Arıkan, biz İslam kardeşliğini, birliği ve bütünlüğü savunuyoruz diyerek konuştu. Kasım Alcan, İstanbul.
Tahran'dan akşam haberlerimiz devam ediyor. Hamas, İsrail'in Mescid-i Aksa ve diğer Filistinli kutsal mekanlara yönelik planlarının sonuçlarına karşı uyarıda bulundu. Filistin İslam liderinin hareketi Hamas, Siyonist rejimin saldırılarının artması ve Mescid-i Aksa yönelik komplolarının devam etmesi halinde bunun ciddi sonuçları olacağı konusunda uyardı. Hamas'ın yayımladığı açıklamada Aksa tufanı Filistin halkının ve İslam ümmetinin Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı savunma konusundaki birliğinin simgesidir denildi. Hamas, Filistin halkının direnişle birlikte kutsal birliğe bağlı olduğunu ve Mescid-i Aksa'yı her ne pahasına olursa olsun savunacağını vurguladı. Amerika'nın yeni savunma bakanı, İsrail Başbakanı ile yaptığı ilk görüşmede Trump yönetiminin İsrail'in askeri kabiliyetlerini tam olarak destekleme taahhüdüne bağlı olduğunu vurguladı. Sahab'ın Merhabar Ajansı'na dayandırdığı haberine göre Amerika Savunma Bakanlığı Pentagon, Amerika'nın yeni savunma bakanı Pete Hegseth'in göreve başladıktan sonra ilk telefon görüşmesini İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile gerçekleştirdiğini açıkladı. Pentagon açıklamasına göre Hegseth, Amerika'nın Trump yönetimi altında İsrail'in askeri savunma kabiliyetlerini destekleme konusunda tamamen kararlı olduğunu belirtti. Açıklamada ayrıca Hegseth ve Netanyahu'nun mevcut tehditlere karşı güvenlik alanında ortak çıkarlarını genişletme konusunu ele aldıkları ifade edildi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler. Akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Siyonist rejimin Lübnan'dan çekilme anlaşmasını uygulamadığının sebepleriyle ilgili. Siyonist rejim Lübnan'ın güneyinden belirlenen tarihte çekilmeyi reddettiği için yoğun tepkilerle karşı karşıya kalınca İran'a yönelik asılsız suçlamalar yöneltmeye başladı. İran'ın Birleşmiş Milletler temsilcisi Siyonist rejim İsrail'in İran'dan Lübnan'a gelişmiş silah sistemleri kaçırıldığı yönündeki iddialarını temelsiz olarak nitelendirerek İsrail rejiminin bu gibi asılsız suçlamalarla Lübnan topraklarındaki yasa dışı işgalini meşrulaştırmaya çalıştığını belirtti. İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ve kıdemli diplomatı Emir Said İravani, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği mektupta bu iddiaların Siyonist rejim İsrail'in 2006 yılındaki 1701 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararını sürekli ihlal etmesini ve Lübnan ile ateşkes anlaşmasına açıkça uymamasını gerekçelendirme çabasından başka bir şey olmadığını ifade etti. İrevani ayrıca şu sözleri dile getirdi. İran İslam Cumhuriyeti'ni bölgedeki istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerle suçlamak tamamen temelsiz ve geçersizdir. Bu, İsrail rejiminin Gazze'de Filistin halkına karşı işlediği soykırım ve savaş suçlarındaki doğrudan suç ortaklığını örtbas etmek için kasıtlı ve planlı bir çabadır. 27 Kasım 2024'te Siyonist rejim İsrail ve Lübnan hükümeti arasında varılan anlaşma ile yürürlüğe giren ateşkes kararına göre İsrail 60 gün içinde yani 26 Ocak 2025 pazar gününe kadar Lübnan'da işgal altındaki bölgelerden çekilmek zorundaydı. Ancak Netanyahu kabinesi belirlenen sürenin sonunda katliamcı rejim İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde kalmaya devam etmesine karar verdi. İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Başbakan Netanyahu hükümetinin ateşkesi bir ay daha uzatma ve ordunun Lübnan'da kalmasına devam etme kararını onayladığını duyurdu. Bir İsrail yetkili, CNN'e yaptığı açıklamada Netanyahu hükümetinin Washington'a İsrail güçlerinin en az bir ay daha Lübnan'ın güneyinde kalacağını bildirdiğini aktardı. Ancak Netanyahu'nun aşırı sağcı kabinesinin talep ettiği bu ek süre geniş çapta tepkilere sebep oldu. Birleşmiş Milletler Sözcüsü Yardımcısı Ferhan Haq bu bağlamda yaptığı açıklamada şöyle dedi. Her iki taraf içinde uzun vadeli barış, güvenlik ve istikrarın sağlanması adına 1701 sayılı Birleşmiş Milletler kararının tam olarak uygulanmasını talep etmeye devam ediyoruz. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Siyonist rejim İsrail'in anlaşmaya uymamasının sonuçları konusunda uyarıda bulunarak yeni Amerikan Başkanı Donald Trump yönetiminden Benjamin Netanyahu üzerindeki etkisini kullanarak onu anlaşmaya bağlı kalmaya zorlamasını istedi. Lübnan Savunma Bakanı da Lübnan'ın tavrı nettir. İsrail güçleri belirlenen süre içinde çekilmelidir dedi ve aksi durumda Lübnan ve bölgenin güvenliğinin tehdit altında olacağını belirtti. Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Birleşmiş Milletler Ateşkes Denetleme Komitesi Başkanı General Jasper Jeffers ile yaptığı görüşmede, işgalci rejim İsrail'in 1701 sayılı Birleşmiş Milletler kararına uyması ve ihlallerine son vermesi gerektiğini vurguladı. Hizbullah'da yayımladığı bildiride bu anlaşmayı destekleyen ülkeleri ve uluslararası toplumu, İsrail'i 60 günlük sürenin sonunda Lübnan'dan çekilmeye zorlamaya çağırdı. İsrail ordusunun Lübnan'daki işgaline devam etmesi, bu rejimin son 2 ayda en az 630 kez ateşkesi ihlal ettiğini altını çiziyor. Bu ihlaller arasında İHA saldırıları, patlamalar, ev ve binaların ateşe verilmesi, temizlik operasyonları ve doğrudan silahlı saldırılar bulunuyor. Saha raporlarına göre İsrail askerleri Lübnan'ın güneyindeki kasabalarda operasyonlarına devam ediyor. Lübnan'ın resmi haber ajansı İsrail güçlerinin cuma günü Beni Hayyan kasabasına girerek yerleşim ve kamu binalarını yıktığını ve ateşe verdiğini bildirdi. Ayrıca Reb Selassin kasabasında büyük bir patlama meydana geldi ve altyapıya ciddi zarar verdiği aktarıldı. Fakat İsrail işgal ordusuna Lübnan'ın güneyden çekilmesi için verilen 60 günlük sürenin sona ermesiyle sınır bölgelerindeki şehir ve köylerin sakinleri İsrail askerleriyle karşı karşıya gelme riskini umursamadan evlerine dönmeye başladı. Bu adımla Siyonistlerin mevcut durumu kabul ettirme komplosunu engellemek istediler. Ancak Siyonist askerler sabahın erken saatlerinden itibaren sınır bölgelerine dönen Lübnanlı sivilleri ateş açtı. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Trump'ın muhaliflerinden aldığı intikamla ilgili. NBC News tarafından yayımlanan bir haberde Donald Trump'ın eleştirmenlerinden bazılarının fiziksel korunmasının kaldırılmasına dikkat çekilerek bunun Amerika'da otoriter bir yönetimin başladığının göstergesi olduğunu vurguladı. NBC News'un haberinde şu ifadelere yer verildi. Donald Trump'ın muhalifleri ve eleştirmenleri yeni yönetimin ilk günlerinde ve hatta ilk saatlerinde açık bir uyarı aldı. Trump'ı eleştirenler için uygulanacak intikamın şekli ve şiddeti aynı olmayabilir, ancak çok geçmeden hepsi bu durumdan etkilenecek. Haberde yer alan bilgilere göre Amerika'da yeni yönetimin ilk günlerinde yeni başkan Donald Trump'ın ilk dönemine dair eleştiriler bir kitap yazan eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton'un fiziksel koruması sonlandırıldı. Amerika'nın eski başkanı Joe Biden'in görevden ayrılmasına saatler kala hakkında af çıkardığı isimlerden COVID-19 pandemisi döneminde Amerika'da süreci yöneten isim olarak bilinen Dr. Anthony Fauci'ye sağlanan güvenlik korunması yeni başkan Donald Trump tarafından iptal edildi. Trump, basına yaptığı açıklamada hükümette çalıştınız diye ömrünüz boyunca güvenlik ekibiniz olamaz diye konuştu. Amerika basına yansıyan haberlere göre Trump'ın güvenlik ekiplerini geri çekmesi sonrası Fauci, ücretini kendi ödeyeceği özel bir güvenlik ekibini işe aldı. Trump, 24 Ocak Cuma günü söz konusu yetkililerin güvenliğinden kendisini sorumlu hissedip hissetmediği yönündeki soruya verdiği yanıtta, "Hepsi çok fazla para kazandı, kendi güvenliklerini işe alabilirler," demişti. Trump'ın muhaliflerine yönelik misillemelerinin devamında George Floyd protestoları sırasında Trump ile kilise önünde fotoğraf çektirdiği için halktan özür dileyen eski Genelkurmay Başkanı Mark Milley'nin posterini Pentagon duvarlarından aniden kaldırdı. Ayrıca Trump, Amerika'nın eski ulusal güvenlik yetkililerinden onlarcasının güvenlik izinlerini iptal etti. Bu kişilerden çoğu 2020 başkanlık seçimleri sırasında Trump'a karşı Joe Biden'in seçim kampanyasıyla işbirliği yapmak ve Hunter Biden'i e-postalarıyla ilgili raporu itibarsızlaştırmakla suçlanan cumhuriyetçilerdi. NBC News haberinde Trump'ın 2024 seçim kampanyası sırasında dile getirilen başkanlık yetkililerini siyasi düşmanlarından intikam almak için kullanır mı sorusunun cevabını açık bir şekilde verdiğini ve evet görüşüne göre o zaman geldi ifadelerine yer verdi. Bu bağlamda hem cumhuriyetçi hem de demokrat yönetimlerde Adalet Bakanlığı'nda üst düzey görev yapmış olan David Laufman, Trump'ın ikinci döneminde hukukun üstünlüğünün aşındığına dair tehlike sinyalleri olduğuna işaret ederek şu soruyu gündeme getirdi. Artık temel soru şu, Amerika'da kademeli olarak otoriter bir yönetimin kurulmasını engelleyecek ne gibi denetim ve denge mekanizmaları mevcut?
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinize selam diyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, Hazreti Resul-i Kibriya Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin Meb'es yıl dönümü Müslümanların büyük bayramlarından ve Meb'es bayramı olarak kutlanmaktadır. Biz Tahran Radyosu ailesi olarak bu kutlu münasebetten dolayı siz değerli dinleyicilerimizi kutluyor ve konuyla ilgili uzman konuğumuz din alemi Sayın Musa Aydın hocamızla konuşmak istiyoruz bu münasebeti değerlendirmek için. Hocam hoş geldiniz, saygılarsınız efendim.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Selamun aleyküm.
Aleyküm selam. Ben teşekkür ederim Musa Hocam bize zaman ayırdığınız için. Şimdi öncelikle sizin de Bisat Bayramınızı kutluyor ve bu münasebetle ilgili bu büyük olay hakkında sizin görüşlerinizi almak istiyoruz. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in bu münasebetle ilgili hayatını ve ondan sonra yaşanan olayları ve bu bayram etrafında gelişen hadiseler hakkında bizi biraz bilgilendirebilir misiniz efendim?
Bismillahirrahmanirrahim. Ben de bu önemli münasebeti, bu büyük bayramı ki bizim kaynaklarımızda bu bayramdan bahsedilirken Allah'ın tecelli-i azami, yani en büyük tecellisinin vuku bulduğu gün olarak tanıtılıyor. Bu ilahi tecellinin alem-i vücuda gerçekleştiği günü bütün insanlara, çünkü o insanlık için insanlara rahmet olarak indirilmişti. Bütün insanlara, özelde de bütün İslam ümmetine tebrik arz ediyorum. Evet, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin bi'setinden, peygamberlerin insanlara gönderilişinden bahsederken bunu Allah'ın büyük nimetlerinden birisi olarak tanıtıyor. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın diliyle naklediyor Kur'an-ı Kerim'de ki Beni İsrail'e hitaben buyurdu ki "Uzkuru ni'metallahi aleykum." Allah'ın nimetini hatırlayın. اِذْ بَعْسَ ف۪يكُمْ اَنْبِيَاءَ Çünkü sizin aranızda Allah peygamberler seçti. Veya mesela bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'den bahsederken Rabbimiz şu tabiri kullanıyor. لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ Allah müminlere minnet etmiş. Minnet çok büyük nimetlerde, lütuflarda kullanılan bir tabirdir. Allah müminlere minnet etmiş, yani onlara büyük, emsalsiz bir lütufta bulunmuş. Ne yapmış? اِذْ بَعْسَ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ Çünkü onların kendi içinden onlar için bir elçi, bir peygamber seçmiştir. Bu peygamber ne için gönderilmiş? Allah onları ne için seçmiş? يَتْلُوا عَلَيْهِ Yani bu peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa'yı ne için göndermiş? يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ Gelmiş ki onlara Allah'ın ayetlerini okusun. وَيُزَكِّيهِمْ Onları temizlesin. Bütün olumsuzluklardan, cehaletlerden, zulümlerden, insanın fıtratına aykırı olan bütün kötülüklerden onları arındırsın. Onları mekârim, ahlak güzellikleriyle süslesin. Nitekim kendisi buyuruyor ki, اَنِّي بُعِسْتُ لِعُتَمِّ مَكَارِمَ الْاَحْلَاقِ Ben seçildim ki ahlaki güzellikleri insanlarda kemale erdireyim. Yine buyuruyor ve yuallimuhumul kitabe vel hikmeh. Peygamber gönderdi ki insanlara kitabı öğretsin, hikmeti öğretsin. Ve in kanu min qablu lefi dalalin mubin. Evet, gördüğünüz gibi bu ayet-i kerimede Allah-u Teala Resulullah'ın risaletinden, bi'setinden bahsederken minnet tabiri kullanıyor. Büyük bir nimet olarak beyan ediyor. Yine bu Kur'an'ın diğer bir ayetinde Allah-u Teala bütün peygamberlerin bi'setinden bahsederken buyuruyor وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ وَجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ Allah her toplulukta, her ümmette bir elçi, bir peygamber seçti. Kendisi buyuruyor seçtik, mebus kıldık. İki ana hedefi gerçekleştirsinler diye. اَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ İnsanlara şu mesajı ulaştırsınlar ki Allah'a kulluk edin. وَجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ Ve tağuttan uzak durun. İnsanın saadete ulaşmasının iki ana yani yücelikler zirvesine uçabilmesi için iki kanadı olması lazım. Bir kulluk kanadı, diğeri bu kulluğa, Allah'a kulluğa aykırı olan, insanı Allah'ın kulluğundan alıkoyacak şeylerden uzak durması. Çünkü tağut İslami literatürümüzde şöyle tabir edilmiştir. Kullu ma şagaleke an mutalaatil hak. İnsanı hakkı arayıp bulmasını engel olan her şey tağuttur. Dolayısıyla peygamberler gelmişler ki insanları Allah'ın kulluğuna davet etsinler ve onları Allah'ın kulluğundan alıkoyacak her türlü engelden uzaklaştırsınlar. Emirul Mu'minin o meşhur cümlesinde buyuruyor ki Allah peygamberleri seçti ki insanları kulların kulluğundan çıkarıp Allah'ın kulluğuna ulaştırsın. Her halükarda özetlesek eğer şöyle diyebiliriz belki. Resul-i Kibriya sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin üç ana hedefi vardı. Yani Allah-u Teala onu üç ana hedef için göndermişti. Birisi özgürlüktü. Bu özgürlük Allah-u Teala'nın kulluğuyla ancak gerçekleşebilir. Çünkü insan eğer Allah'a kul olursa diğer bütün kulluklardan kurtulmuş olur. Emirul Mu'minin diyor ya, bütün kulların kulluğundan kurtulup Allah'ın kulluğuna ulaşmak. İnsan eğer gerçek anlamda kendi yaratıcısının kulu olursa artık dünyada ne işte dünyevi saikler onu kendine esir edebilir, ne de herhangi bir tağut, herhangi bir Allah'ın kulluğuna engel olabilecek şeytani vesileler, hiçbirisi insanı alıkoyamaz Allah'ın kulluğundan. Dolayısıyla
Birinci hedef insanın özgürleşmesidir. Ama bu özgürleşmek Allah'a kul olmanın sayesinde gerçekleşir. O meşhur hadiste de var ki Allah'a kul olan bütün kulluklardan kurtulur. Allah'a kul olmayan her şeye ve herkese kul olur. Bir gün nefsinin kuludur, bir gün paranın kuludur, bir gün makamın kuludur, bir gün ne bileyim filan tağutun, zalimin kuludur. Bu bir, o ayet-i kerimede de var ya Allah-u Teala'nın Araf suresinin 157. ayetinde Resulullah'ın yine bir setinin hedeflerinden bahsederken işte o güzelliklere emreder, kötülüklerden alıkor, temiz şeyleri onlara helal kılar, pis şeyleri onlara haram eder ve bu cümle çok önemlidir. Ve yada'u anhum israhum vel aglal allati kanat aleyhim. Peygamber gelmiş ki insanların eline koluna bağlanan zincirleri koparsın. Evet, bu zincirler işte cehalet zinciridir, madde perestlik zinciridir, tağutlara esir olma zinciridir. Yani bütün bunlardan gelmiş insanları kurtarsın. Sadece bir bağlılıkları olsun, o da yaratıcının kulluğudur. İkinci ana hedefi risaletin ilim ve hikmettir diyebiliriz. Ayetini okudum size işte. Gelmiş ne yapsın? İnsanlara Allah'ın ayetlerini okusun. Onları tezkiye etsin. Onlara ilim, onlara kitabı ve hikmeti öğretsin. Resulullah'ın risalete ulaştığı zamanda ilk inen vahiy de hepimiz biliyoruz ki İkra hitabıyla başlıyor. Allah-u Teala kendisine hitap ediyor ki İkra bismi Rabbik Rabbinin adıyla oku. O Allah ki yaratmıştır. Yani öyle bir risalet ki onun ilk emri oku emriyle başlıyor.
Değerli dinleyicilerimiz, bugün sohbetimizde din alimi Sayın Musa Aydın hocamızla konuştuk. Bugün sohbetimizde mübarek Bisat Bayramı konusu etrafında uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaştık. Bugün sohbetimize de son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Arman Emruz gazetesi İslam İnkılabı lideri danışmanı Ali Larijani'den naklen FETF inceleme komisyonunun bu hafta çalışmalarına başlayacağını söylediğini, Cumhurbaşkanı'nın özel sektörün sorunlarını çözeceklerini söylediğini ve İran ile Amerika arasındaki müzakere zamanının kısıtlı olduğunu belirtiyor. Cumhuriyet İslami gazetesi İran'ın Birleşmiş Milletler temsilcisinden naklen İsrail'in asılsız iddialarının Lübnan ile ateşkes düzenlemelerine açık bir saygısızlık olduğunu söylediği haberinde şunlara yer veriyor.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ve Büyükelçisi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Başkanı ve Genel Sekreter'e yazdığı bir mektupta İsrail'in Tahran'a yönelik asılsız iddialarını reddederek bu iddiaların yalnızca İsrail rejiminin 1701-2006 sayılı Güvenlik Konseyi kararını tekrar ihlal etmesini ve Lübnan ile ateşkes düzenlemelerini açıkça saygısızlık etmesini haklı çıkarmaya yönelik bir bahane olduğunu belirtti. İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, yerel saatle Cuma günü Güvenlik Konseyi Başkanı ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine yazdığı mektupta İsrail rejiminin İran'a yönelik suçlamalarını temelsiz ve dayanaksız olarak nitelendirdi. İrevani mektubunda bu yazışmanın 13 Ocak 2025 tarihli İsrail temsilcisinin Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine ve Güvenlik Konseyi Başkanı'na yazdığı mektuba bir yanıt olduğunu vurguladı. Söz konusu mektupta İran'ın gelişmiş silah sistemlerini açıkça 1701 sayılı Güvenlik Konseyi kararını ihlal ederek Lübnan'a kaçırdığı yönünde asılsız suçlamalar yer aldı. İran İslam Cumhuriyeti bu temelsiz suçlamayı şiddetle reddetmektedir. İran Büyükelçisi bu iddiaların İsrail rejiminin 1701 sayılı Güvenlik Konseyi kararını tekrar tekrar ihlal etmesini ve Lübnan ile yapılan ateşkes düzenlemelerine açıkça saygısızlık göstermesini mazur göstermekten başka bir amaç taşımadığını ifade etti.
Ebrar gazetesi Amerika ve Çin Dışişleri Bakanlarının ilk görüşmesinin yapıldığını, gücün halkın bulunduğu yerde olduğunu, Danimarkalıların %90'ının Grönland'ın Amerika'ya katılmasına karşı olduklarını belirtiyor. Horasan gazetesi Hamas'ın son esirin serbest bırakılmasına kadar direnişin devam ettiğini belirtti haberinde şunları belirtiyor.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Şehitler, Esirler ve Yaralılar Dairesi Başkanı Zahir Cebari'nin Gazze'yi direnişin kalesi olarak nitelendirerek Gazze halkının iradesinin yenilmez olduğunu ve direnişin son Filistinli esirin özgürlüğüne kadar süreceğini söyledi. Hamas pazar sabahı yaptığı açıklamada esir takası anlaşması çerçevesinde serbest bırakılan Filistinli esirlerin Mısır'ın başkenti Kahire'ye ulaştığını ve Hamas liderleri diğer Filistinli grupların liderleri ve esirlerin aileleri tarafından karşılandığını duyurdu. Cebari'nin Kahire'de serbest bırakılanlara hoş geldin derken, esir takası anlaşmasının Filistin halkının ve direnişinin zaferi olduğunu belirterek, bu mücadele milletimizin haklarını işgalcilerden alma gücüne sahip olduğunu gösterdi, dedi. Cebari'nin esirlerin özgürlüğünün ulusal bir bayram olduğunu ve Filistinlilerin birliğini simgelediğini belirterek, milletimizin ve direnişimizin birliği tam özgürlüğe ve ulusal haysiyete ulaşmanın tek yolu, dedi. Cebari'nin özellikle Gazze'deki direnişin bu başarıdaki en önemli faktör olduğunu vurgulayarak Gazze'nin yenilmez bir irade kalesi olduğunu söyledi. Hamas Şehitler, Esirler ve Yaralılar Dairesi Başkanı Gazze'nin yeniden inşasının halkın direnişi ve büyük fedakarlıklarına sadakat göstermek açısından bir zorunluluk olduğunu vurguladı.
Tahran Radyosu.
Azerbaycan gazetesi Aras Koridoru'nun İran için stratejik önemine dünyada insanların yarısının yoksulluk çizgisi altında yaşadıklarını ve Hamas'ın 200 Filistin esiri karşı 4 İsrail kadın askerini serbest bıraktığını belirtiyor. Keyhan gazetesi, Heyet-i Tahrir-i Şam'ın bir bilim insanını katlettiğini belirti haberinde şunlara yer veriyor.
Suriye'de Beşar Esad hükümetini düşürerek iktidarı ele geçiren terör örgütü HTŞ Suriye'de katliam gerçekleştirmeye devam ediyor. Terör örgütü HTŞ Homs Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Profesör Doktor Raşa Nasır El Ali'yi katletti. 5 gün önce Homs Üniversitesi'nde öğretim görevine giderken HTŞ teröristlerince kaçırılan akademisyen Profesör Doktor Raşa Nasır El Ali'nin cansız bedeni işkence görmüş ve parmakları kesilmiş bir şekilde bulundu. Birçok araştırmaları ile kitapları olan ve uluslararası düzeyde tanınan bir bilim insanı olan Nasır El Ali aynı zamanda Arap Yazarlar Birliği'nin de üyesiydi.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsio'da Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Parsio'da yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınız uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımız ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
İran Radyo Podcast. Sizce ahlak olmadan dindar olmak mümkün mü? Yalancı ve zalim olup yine de Allah'ı içimizde hissettiğimizi iddia edebilir miyiz? Elleri masum kadın ve çocukların kanına bulanmış birinin dini iddiasını kabul edebilir miyiz? Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Değerli dinleyiciler, Dünya Tarihi isimli podcast serisinin yeni bir bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde Hindistan, altın toprakları, baharak, kıymetli taşlar, direnişli ve örnek gösterecek insanların diyarı olduğundan bahsetmek istiyoruz. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Birinde Mahatma Gandhi trene binerken terliğinin teki ayağından kaydı ve rayların üzerine düştü. Tren hareket etti ve Gandhi inip terliğini alamadı. Soğukkanlılıkla terliğinin diğer tekini de çıkardı ve diğer tekine yakın olacak şekilde arkaya fırlattı. Eşi şaşkınlıkla neden böyle bir şey yaptığını sorunca gülümseyerek şöyle dedi: "Önceki terliği bulan zavallı biri artık şimdi diğerine de sahip olur ve bir çift terliği olmuş olur." Evet, İngiliz Hint hükümetinin yaptığı son eylemlerinden biri tuza vergi getirmesiydi. Herkes mağazadan aldığı tuz kadar vergi ödemeliydi. Bu yasa birçok protestoya neden oldu ancak Gandhi bunu şiddet içermeyen bir mücadele fırsatına dönüştürdü. İngilizlere vergi ödemek zorunda kalmamak için deniz suyunu buharlaştırarak kıyıdan tuz elde etmek amacıyla denize doğru hareket etti. Gandhi bazı takipçileriyle birlikte yola çıktı. Denize kadar 600 kilometre kadar yürümek ve farklı şehir ve köylerden geçmek zorunda kaldılar. Gandhi'nin deniz kıyısında tuz hazırlamaya başlaması 2 aydan fazla bir zaman aldı. Ancak kıyıya varmadan çok önce sahile gelenlerin sessiz mücadelesi başlamıştı. İnsanlar sadece tuz satın almakla kalmadı, aynı zamanda diğer İngiliz ürünlerini de almayı reddetti. İnkılapçılardan bazıları mağazaların yanına insanlara İngiliz mallarına dokunmamaları için uyarıda bulunuyorlardı. İngiltere de bu sessiz harekete dayanamadı ve insanları tutuklamaya başladı. 100 binden fazla insan tutuklanarak hapsedildi. Gandhi de tutuklanarak hapsedildi. Ancak halk şiddet içermeyen mücadelesine devam etti. Memurlar devlet işlerinden istifa etti. Kimse bankalardan borç almadı. İnsanlar çocuklarını İngiliz okullarından aldılar ve kimsenin İngiliz hükümetinin mahkemesine gitmek zorunda kalmaması için yerel mahkemeler kuruldu. 1921'in sonunda İngiltere Veliaht Prensi Hindistan'ı ziyaret etmek için Kalkuta'ya gittiğinde insanlar genel yas ilan ettiler. Kimse Veliaht Prensi karşılamaya gitmedi. Polis bu olayın faillerini yakalamak isteyince yaklaşık 30 bin kişi Kalkuta hapishanesi önünde toplandı. Ve hepimizi tutuklamalısınız dediler. Sonunda İngiliz hükümeti Hint halkının taleplerini dikkate alarak hükümet konseylerine katılmalarına izin verme kararı aldığını duyurdu. Fakat birçok Hintli bunun da yeni bir aldatmaca olduğunu biliyordu. Zira her eyaletin İngiliz hükümeti istediğini yapıyor ve eyalet konseyine aldırış etmiyordu. Fakat halk çok iyi bir ders almıştı. Bu durumu da mücadele fırsatına dönüştürdüler. Hiç kimse konsey üyeliğine aday olmaması gerekiyordu. İnsanlar da seçimlere katılmadı. Gandhi hapisten çıktı ve ilk fırsatta arkadaşlarından kendisine bir çıkrık bulmalarını istedi. Bir zamanlar Hindistan evlerinde yüz binlercesi bulunan bir cihazdı çıkrık. Hintliler bu el çarklarını kullanarak pamuğu iplik haline getiriyor, bu iplikten kadi adı verilen bir kumaş dokuyorlardı. Ancak o günlerde kimse bu çıkrıklardan birini bulamadı. İngilizler Hint tekstil endüstrisini yok etmişti ve artık şehirlerdeki ve köylerdeki herkes İngiliz kumaşları kullanıyordu. Sonunda Gandhi'nin arkadaşlarından biri ona bu çıkrıklardan birini bulduğunu söyledi. Gandhi çıkrığı eve götürdü. Yaşlı bir kadından ona nasıl kullanılacağını öğretmesini istedi. Bir süre sonra kadi dokumaya başladı ve siyasi faaliyetlerinin yanı sıra günde 4 saatini ip eğirme ve kadi dokumaya ayırdı. Bir süre sonra Gandhi kendi dokuduğu kumaştan kendi kıyafetlerini dikmeye başladı. Daha sonra arkadaşlarından kendi el dokuması kadılarını kıyafetlerinde kullanmalarını istedi. Evlerin köşelerinden yavaş yavaş çıkrıklar çıkmaya başladı ve kadi dokumaya yeniden başlandı. İngilizlerin korktuğu şey de tam da buydu. Kadi, İngiliz kumaşlarının zarafetine sahip olmasa da bu kumaşın müşterileri gün geçtikçe artıyordu. Gandhi takipçilerini Hint el dokuması kumaşlarını kullanmaya teşvik etti. Hindistan Ulusal Kongresi'ne girmek isteyenlerin kadi kullanmaları şartını koydu. Bu mücadelenin başlamasından kısa bir süre sonra büyük bir grup kadi giyerek sokaklara çıktı. Sanki bu kumaş Gandhi'nin takipçilerinin ve Hint özgürlüğünün destekçilerinin üniforması haline gelmişti. Bir süre öncesine kadar işsiz olan birçok köylü ve kentli çıkrıkları yeniden çalıştırarak yeni bir gelir elde ettiler. Kadi dokumacıları Gandhi tarafından kurulmuş bir dernekti. 1928 yılında bu derneğin 166 deposu ve 245 dükkanı vardı ve yılda 1.250.000 lira kumaş satışı yapıyordu. Büyük Kadı Bayramı gününde Mumbai şehrinin tüccarları yabancı kumaşlarını şehrin ana meydana getirip hepsini bir anda yaktılar. Artık kadi Hindistan'da o kadar popüler olmuştu ki Japonya'daki kumaş üreticileri kadiye benzer bir kumaşı tekstil makinalarıyla dokuyarak Hindistan'da Hint el dokuması kumaşı adı altında satıyorlardı. 1929'da Hint halkının İngiliz mallarını almama kararı tüm Amerika ve Avrupa'yı saran büyük ekonomik krizle aynı zamana denk geldi. Bu tesadüf, İngilizlerin, Hintlilerin şiddet içermeyen mücadelesine yönelik korkusunu artırdı. Halkı sakinleştirmek için Hintlilere yeniden bağımsızlık sözü vermeye karar verdiler. Ancak bu sözün yerine getirilmesi için kesin bir tarih belirlemediler. Ve bu da halkın bunu ciddiye almayarak görmezden gelmesine neden oldu. İngiliz hükümeti Hindistan'a özellik verilmesini araştırmak için bu ülkeye bir grup gönderdi. Ancak bu grup gittiği her şehirde Hintlilerin büyük bir protesto yürüyüşüyle karşı karşıya kaldı. Bu yürüyüşlerde polis halka saldırıp onlara karşı şiddet kullanmasına rağmen Gandhi polise tepki olarak halka şiddet göstermeme emrini vermişti. Başlarına ve vücutlarına cop darbelerine maruz kalan Hintliler hiç tepki göstermezken üstelik itiraz için tek kelime bile etmiyorlardı. Fakat tüm Hintli gençler Satyagraha şiddetsiz mücadele yöntemini kabul edemedi. Gandhi'nin Satyagraha felsefesi şiddetsiz direnişin temelini oluşturuyor. Bu felsefe gerçeğin gücünü vurgular ve şiddet kullanmadan adalet ve hakikate ulaşmanın mümkün olduğunu savunuyor. Satyagraha'nın temel prensipleri arasında ahlaki güç, pasif direniş, sevgi, dürüstlük ve hoşgörü bulunmaktadır. Öfkeli Hintli gençler bazı eyaletlerde İngilizlerin zulmüne duydukları öfke onları silaha sarılmalarına neden oldu. Bengal'de bir grup genç İngilizlere karşı savaşmak için örgüt kurdu ve ilk operasyonda bir İngiliz albayını öldürdü. Hintlileri yatıştırmaktan hala vazgeçmeyen İngilizler 1945'te yeni Hint yasasını parlamentolarından geçirdi. Bu kanuna göre Hindistan 11 vilayete bölünmüştü ve halk her vilayetin meclis seçimlerine katılabiliyordu. Halkın seçtiği temsilciler eyaleti yönetebilecek bakanları seçiyor. Ancak bu bakanların ordunun işlerine veya dış ülkelerle ilişkilere ilişkin konulara müdahale etmesine izin verilmiyordu. Ordunun komutası ve yabancılarla ilişkiler eyaletin İngiliz valisinin elindeydi. Söz konusu İngiliz valisi istediği zaman bakanların kararlarını ihlal edebiliyor ve doğru olduğunu ve getirenin çıkarına olduğunu düşündüğü şeyleri yapabiliyordu. Hindistan Ulusal Kongresi bu yasayı kabul etmedi. Fakat Gandhi Hintlilere seçimlere katılmalarını emretti ve her eyaletin parlamentosunu temsil edecek adayları tanıttı. Halk bu kişilere oy verdi ve Hindistan'ın çoğu eyaletinin meclisi Ulusal Kongre üyelerinin katılımıyla oluşturuldu. Hindistan eyaletlerinde parlamentonun ve hükümetin kurulmasının üzerinden çok fazla zaman geçmeden 1939'da İkinci Dünya Savaşı başladı. Bu savaşta İngiltere, Fransa ve Rusya ile ittifak halindeydi. Ve Almanya, İtalya ve Japonya ile savaşıyordu. Savaşın başlamasıyla birlikte Hindistan'ın İngiliz genel valisi, eyalet hükümetlerinin savaş koşullarında çalışmalarına devam edemeyeceğini ve savaş sonrasında eyalet parlamentosunun yeniden açılacağını duyurdu. Böylece 1935 tarihli kanun tamamen bir kenara bırakıldı. Evet, İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla birlikte Hindistan'daki İngiliz Genel Valisi Birinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi Hintlilerden İngiltere'ye yardım etmelerini istedi. Ancak İngiltere'nin Birinci Dünya Savaşı'ndaki aldatmacasını ve antlaşmalarını bozmasını unutmayan Hintliler, İngiltere'ye ancak bağımsızlık ve özgürlük şartıyla yardım etmeyi kabul etti. İngiliz hükümeti Hintlilerin şartlarını kabul etmedi ve Hindistan Ulusal Kongresi bir kez daha halkı satyagraha, yani şiddet içermeyen mücadeleye davet etti. Fabrika işçileri çalışmayı bıraktı. Şehirlerde büyük bir yürüyüş düzenlendi. Hatta savaş alarmında olan Hint ordusunda bile protesto ve ayaklanma başlatılacağı yönünde fısıltılar duyulmaya başlandı. Bu durum İngilizlere 1857'deki Hint Halk Devrimi'ni hatırlattı. Grevler, fabrikaların kapatılması ve savaş koşullarında İngiliz mallarının satın alınmaması İngiliz ekonomisini ciddi şekilde etkiledi. Böyle bir durumda Gandhi'nin yıllardır yürüttüğü şiddet içermeyen devrim programı gerçek değerini gösterdi. İngiltere ve müttefikleri İkinci Dünya Savaşı'nı kazandı. Ancak Hint halkının bağımsızlığa kavuşması için İngiltere üzerindeki baskısı bitmedi. 2 yıl boyunca Hindistan halkı 3400'e yakın protesto gerçekleştirerek İngiltere'yi çok büyük ve benzeri görülmemiş kayıplarla karşı karşıya bıraktı. Mart 1946'da İngiltere Başbakanı İngiliz parlamentosu üyelerine şöyle dedi. Hindistan'da durum değişti ve sorunları eski yöntemlerle çözemeyiz. Eğer geçmişteki yöntemleri takip etmeye devam edersek yeni sorunlarımız olacak. İngiltere Başbakanı geçmiş uygulamalardan ülkenin işgalini, kaynaklarının ve zenginliklerinin doğrudan sömürülmesini kastetmişti. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra batılı ülkeler yeni sömürgecilik adını verdikleri diğer ülkeleri sömürmenin yeni yollarını buldular. İngilizler sonsuza kadar pençelerini Hindistan topraklarında tutamazlardı. Herkes İngiliz parlamentosunun Hindistan'ın bağımsızlığını onaylamaya hazır olduğunu biliyordu. Ancak İngilizlerin Müslümanlarla Hindular arasında çıkardığı nifak ateşinin yeniden alevlenmesinin üzerinden yaklaşık 7 ay geçiyordu. Kalküta ve Hindistan'ın diğer önemli şehirlerinde Müslümanlarla Hindular arasında kanlı çatışmalar yaşanıyordu. Mart 1947'de İngiltere'nin Hindistan'daki son genel valisi Lord Louis Mountbatten, Hindistan'ı sakinleştirme ve iç çatışmaları sona erdirme önerisiyle Hindistan'a geldi. Onun teklifi Hindistan'ın bölünmesinden başka bir şey değildi. Din savaşları o kadar şiddetli ve kanlıydı ki, Hindistan Ulusal Kongresi'nin birçok üyesi bölünme önerisini kabul etti. Kongre liderleri arasında bir oylama yapıldı. 29 kişi Hindistan'ın bölünmesinden yanaydı. Ve sadece 15 kişi buna karşıydı. Gandhi de onlardan biriydi. Böylece Hindistan ve Pakistan olmak üzere 2 bölüme bölündü. 4 ay sonra İngiliz parlamentosu Hindistan bağımsızlık yasasını kabul etti. Yıllar süren esaretten sonra Hindistan özgürlük ve bağımsızlığa kavuşmuştu. Fakat kimse mutlu değildi. Zira bütün şehirler kan gölüne dönmüştü. Hindistan 2 bağımsız ülkeye bölünmüş olmasına rağmen Müslümanlar ve Hindular yine de birbirlerini öldürmeye devam ettiler. Gandhi'nin kendisi de bir Hindu'ydu. Ama her zaman şunu söylüyordu. Ahlak yolundan saptığımız anda artık dini bir karaktere sahip olmayacağız. İnsan hem yalancı hem zalim olup aynı zamanda Tanrı'yı kendi içinde hissettiğini iddia edemez. Allah'ı her zaman içinde hisseden Gandhi tüm bu cinayetlere ve dökülen kanlara dayanamadığı için protesto işareti olarak oruç tutmaya karar verdi. İç savaş ve cinayetler bitene kadar yemeğe ve suya dokunmayacağını, ölüme gitmeye ve tüm bu cinayetlere tanık olmamaya hazır olduğunu açıkladı. Hindistan'ın başkenti Delhi'de çok büyük bir Hindu toplantısı gerçekleşti. Hindular Gandhi'ye bir daha Müslümanlara saldırmayacaklarına dair söz vermeye gelmişlerdi. Yıktıkları camileri kendi paralarıyla yeniden inşa edecekler. Müslüman nefretini yüreklerinden söküp atacaklardı. Hindistan'ı bir kez daha kurtaran Gandhi böylece orucunu bozmayı kabul etti. Ancak tüm Hindular Gandhi'nin emrini dinlemedi. Birçoğu Gandhi'nin birçok Hindu'nun Müslümanlarla savaşmasını engellemesine kızmıştı. Bu kişilerden biri Ocak 1948'in son gününde halka açık bir yetkinlikte Gandhi'nin yanına gitti ve onu vurarak öldürdü. Hint devriminin lideri yıllarca uğruna çalıştığı ülkesinin bağımsızlığından sadece 5 ay sonra eski bir Avrupa politikasının kurbanı oldu. Böl ve yönet. Evet değerli dinleyicilerimiz. Dünya Tarihi isimli podcast serisinin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Bugünkü sohbetimizde Hindistan'ın İngiliz sömürüsünden kurtulma ve bağımsızlık yolunda verdiği mücadele ve bu yolda Hindistan halkına liderlik eden Gandhi'nin çalışmaları ve ölümünden bahsettik. Podcastlerimizle ilgili görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir. Ayrıca İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bu podcast'i arzu ettiğiniz takdirde arkadaşlarınızı da tavsiye etmeniz bizleri mutlu edecektir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerini ancak Kur'an-ı Kerim ve nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Bu veciz kelimeler ilahi marif, fıkhı meseleler, ahlaki değerler, sosyal ve siyasi konular içerirken insanın tüm yaşamı boyunca ihtiyacı olan konulardır. Bugün sizlerle Nehcül Belaga'nın ilk veciz sözünü kısaca ele almak istiyoruz. Bazen toplumda fitneler baş gösteriyor ve hakkı batıldan ayırt edilemeyecek kadar puslu bir hava oluşur. Bu durumda biraz duraksayarak toz ve dumanın dinmesini ve hakkın kendini göstermesini beklemek gerekir. O zaman hak güneşi parlamaya başlayınca artık durmak ve sessiz kalmak caiz değil ve artık hakkı tam olarak savunmak gerekir. Fakat bazen zalimlerin birbiriyle savaştığı bir fitne oluşuyor ve ortada haktan eser yok. Bu durumda dikkatli olmak ve kimseye durumu suistimal etmeye izin vermemek gerekir. Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam, Nehcül Belaga'nın birinci hikmetli sözünde bu gibi fitneleri işaretle şöyle buyuruyor. Fitneye karşı iki yaşındaki deve gibi ol. Onun ne binilecek sırtı ne de sağlayacak memesi vardır. Emirül Müminin bu hikmetli sözünde tüm muhataplarına batıl fitnelerin baş gösterdiği zaman tam iki yaşındaki deve yavruları gibi davranmalarını tavsiye ediyor. Zira böylece fitneciler tarafından suistimal edilemez. Bu hikmetli sözü anlamak için fitne ve ebnellabun kelimelerini açmak gerekir. Ebnellabun, iki yaşında olan erkek deve yavrusuna denir. Erkek olduğu için sağlayacak bir memesi yokken, üstelik güçsüz olduğu için binek olarak da kullanılamaz. Böylece ne sağlayabilir ne de binilebilir. Fitne ise kargaşa, yanıltma, kandırma ve saptırma anlamındadır. Hazreti Ali aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 50. hutbesinde tüm fitnelerin heva ve hevesi izlemenin sonucu olduğunu belirtiyor. Sosyal ve siyasi fitnelerde genelde batıl olan iki grup işleri eline almak ister. Bu yüzden toplum gerginleşir ve hak ve batılı birbirinden ayırt edilemeyecek kadar birbirine karışır. Böyle bir ortamda fitnecilerin tuzağına düşmemek için çok dikkatli olmak ve ikisi de batıl ehli olan iki taraftan hiçbirine yardımcı olmamak gerekir. Bu yüzden İmam Ali aleyhisselam fitne zamanında fitnecilerin senin mal ve canına göz dikmeyecek şekilde davranılması, yani dolaylı veya dolaysız onlara bizim üzerimizden nemalanmalarına izin vermemek gerektiğini buyuruyor. Bu fitnelerin örneklerine İslam'ın zuhur ettiği ilk asırlarda rastlanır. İmam ve yarenleri her zaman onlardan uzak durdular. Her ikisi batıl ehli olan Emeviler ve Zübeyirliler arasında yaşanan savaş bu fitnelerin en bariz örneğidir. Bir zamanlar İmam Ali aleyhisselam bizzat düşmanlarından olan ve Cemal Savaşı'nın yaşanmasına sebep olan Abdullah bin Zübeyr, İmam Hüseyin aleyhisselamın kanının intikamını almak bahanesiyle hilafet iddiasına bulundu ve yine bizzat fesat ve yolsuzluğun sembolü olan Yezid ve Emevilere karşı ayaklandı. İki taraf arasındaki savaşta birçok günahsız insan öldü. Halbuki her iki taraf meşru olmayan bir savaşta güç kazanmak için insanları kurban ettiler. Sohbetimizin başında da belirttiğimiz gibi Hazreti Ali aleyhisselamın bu sözü, batıl bir grubun müminler ve haktan yana olanlara karşı ayaklandıklarında müminleri desteklememek anlamında değil. Zira Allahu Teala Hucurat suresinin 9. ayetinde açıkça şöyle buyuruyor. Eğer insanlardan iki grup birbirleriyle savaşırlarsa aralarını düzeltin. Eğer biri ötekine karşı haddi aşarsa Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar haddi aşan tarafa karşı savaşın. Eğer Allah'ın emrine dönerse artık aralarını adaletle düzeltin ve onlara adaletli davranın. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belaga Öğütleri adlı kısa sohbetimizde Hazreti Ali'nin vecizlerini sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Esen kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.